Ayrım 18. Zehra. Karsten Nagel. Sayfa 170. Mayıs ayında yeniden açlık çektik. Üstelik ne Samir, ne Mirzat, ne de babamdan yeni bir haber vardı. Barış ağacında oturup hepsinin geri döndüğünü, kendimin de bir patates bulduğunu hayal ettim. Babam, Samir, Mirzat ve bir patates. Belki de bir kere de çok fazla şey istersem isteğim yerine gelmezdi. Ancak kimi ya da neyi seçmeliydim veya gözden çıkarmalıydım. Gözlerim doldu ve vücudum kasıldı. O ihtiyar nine, o güzel öğünü sayıklarken gerçeklerden mi bahsediyordu yoksa delirmiş miydi? Karar vermesi zordu çünkü zaman geçtikçe çoğu insan biraz deli gibi görünüyordu. Ağzım sulandı. Gökten Birleşmiş Milletler Gıda Yardımı'nın indiğini hayal ettim. Ama hiçbir şey gelmedi. Sosis, ekşi lahana, şalgam turşusu. Belki ihtiyar küçük bir kilerde saklamıştı. Anneanneme benziyordu. Belki uzak akrabaydık. Acaba birlikte yiyemez miydik? İki adam patikada yürüyerek müdüriyete doğru geliyordu. Her biri bir ucundan yakaladığı ağır bir şeyi taşıyorlardı. Karaborsadan alınmış bir un çuvalı olmasın? Hayır. Daha yakına geldiklerinde bunun ceset olduğunu görebildim. İnsanlar gelip adamların ve yere konulan ölünün etrafında toplandılar. Kamp yöneticisi dışarıya çıktı. Ağaçtan aşağıya atlayıp toplananlara doğru koşmaya başladım. Bazı kadınlardan sessiz bir dövünme işitiliyordu. Cesedi taşımış olan adamlar ölen kişinin evlerin biraz dışında yerle bir edilmiş çiftliğin kuyusunda kendini boğduğunu anlattılar. Kadını kuyunun ağaç kapağını kaldırıp dua ederek ölüme hazırlanırken görmüşlerdi. Kadına yapmaması için bağırmışlardı ama kadın kafasını sallayıp onlara artık yaşamak istemediğini ve eve gidip kocası ve çocuklarıyla buluşmak istediğini bağırmıştı. Çocuklarım dediği anda da kendini kuyuya atmıştı. Kadını kuyudan çıkartmak epey zor olmuştu ama şarttı. Çünkü bu kuyunun suyu temizdi. Suyumuzun çoğunu o kuyudan alıyorduk. Tanrı'nın inayetine aykırı dedi kadını taşımış adamlardan biri. Dağlara çıkıp kendini bir kayadan aşağı atmalıydı diye ekledi bir başkası. Hayır diye yanıtladı kamp yöneticisi ve sert sert kadınlara baktı. Hiçbir insan kendi canını kıyma hakkına sahip değildir. Yalnızca Yüce Tanrı hayat ve ölüme hakim olma kudretine sahiptir. Bunu unutmayın. Kadınların dövünmeleri yüksek sesle konuşmaya dönüştü. Herkes birbirinin sözünü keserek kuyularla ilgili konuşmaya başladı. Sırpların bizi evlerimizden sürmek için kuyularımızı hayvan leşleri ve kimyasal maddelerle zehirlemekle kalmayıp tutsakları da kuyuya attığını işittim. Bizim adamlarımız da kuyuları kaçarken gizlenme yeri olarak kullanmıştı. Bazıları kuyularda saklanarak hayatta kalmış, bazıları tuzağa takılmış bir hayvan gibi yakalanmıştı. Oğlanlar ve genç erkekler için kuyular en üst düzey erkeklik provasıydı. Bir kuyuda saklandıkları farkına varılırsa yalnızca tek bir şey yapabilirlerdi. Düşmanın aşağılayıcı sorgulama ve işkencelerine maruz kalmaktansa ellerini bırakıp aşağıya düşmeyi ve kuyunun karanlık dibinde boğulmayı yeğliyorlardı. Düşmanın canlarını alması yerine kendileri yaşamdan vazgeçmeyi tercih ediyorlardı. Yerel kuyulardan birinde boğularak ölmek genç erkeklerin dünyasında şöhret ve saygı uyandırıyordu. Yalnızca zayıf ve kırılgan, korkak ve yenilebilir karakterliler düşmanın toplama kamplarını veya kendilerine kurşun sıkılmasını bekleyebilirdi. Bu cesaret ve namus meselesiydi. Gerçek bir erkek olmak veya olmamak meselesiydi. Ne var ki tanıdığım hiç kimse gerçek erkek değil diye ansızın ağzımdan kaçtı. Haydi işine, yıkıl karşımdan kız diye homurdandı kamp yöneticisi. Günün geri kalanında açlığımı unuttum. Maalesef Samir ve Mirzat'ın kuyuya düşerek gerçek erkek olduklarından kuşkum yoktu. Korkuyla tüylerim diken diken oldu ama aynı zamanda bedenimde beni ısıtan ve daha fazla özlemle titreten bir hayranlığın dönüp dolaştığını hissettim. Erkekler şiddetleriyle kafamı karıştırıyordu. Korkuyu tanımıyorlar mıydı? Yoksa korkuyu, iradeleri ve ölümü küçümseyerek mi yeniyorlardı? Akşamleyin Esma'nın artık takati olmadığı ve benim kuşkularıma ve sorularıma her zamanki gibi tahammül edemediğini hissetmeme rağmen Samir ve Mirzat'ın kaderiyle ilgili endişelerimi Esma ile paylaştım. Kız kardeşim iyi geceler dileyip arkasını dönerek samanların üstüne yattı. Onun ensesini okşayıp nefes alıp verişlerini dinlediğim sırada bir ayı homurtusu işittim ama ortalıkta ayı yoktu. Erkek sesleri işittim ama ortada erkek de yoktu. Bu seslerin yerini alçak sesle Mozart'ın Requiem'ini söyleyen bir koro aldı. Birlikte söylemek istedim ancak dudaklarımı kıpırdatamadım. Koronun sesi daha da yakınlaştı ve sonra tüm sesler sustu. Tek bir ses öne çıktı. En önemlisi su. Bir sıçrayışta kalktım. Ambar tamamen karanlıktı. Diğerlerinin uyuduğunu duyabiliyordum. En önemlisi su. Bodrumda sığınak yaparken dedem bana böyle söylemişti. Ölümü garip bir gizlilikle kuşatılmıştı. Babam ormandayken onunla ilgili tek bir ses söylememişti. Annem de konuşmalarında yalnızca birkaç kez ondan bahsetmişti. Kendi anne babasından da artık asla söz etmez olmuştu. Biz dedemden veya annemin ebeveynlerinden bahsettiğimizde onların gökyüzünde oldukları söylendi. Belki konuşmaya güçleri yoktu, belki bizi korumak istiyorlardı. Ama şimdi karanlıkta dedemi hem işitiyor hem de görüyordum. Zehirlenmiş bir kuyuda şişmiş bir ceset. Kötü koku ahıra kadar yayılıyor ve nefes almayı güçleştiriyor. Ertesi sabah Esma bir kez daha benim meraklılığıma katlanmak zorunda kaldı. Neyse ki benden gizlemeye çalışmadı. Neredeyse düz bir sesle yaşananları olduğu gibi anlattı. Dedemi gömmeye zaman yoktu. Babam onu olası her türlü aşağılanmaktan kurtarmak için kuyuda saklayıp sonra geri dönüp doğru dürüst bir cenaze yapmak istiyordu. Dedemin beline bir ip bağladı ve ihtiyarın orada asılı kalabileceği şekilde ipi kuyunun kapağının altına sabitlemeye çalıştı. Ancak halat babamın elinden kaydı ve dedem kuyunun dibinde kayboldu. Kısa bir süre sonra kaçmak zorunda kaldık. Evet, dedem eski kuyumuzun dibinde yatıyor yani. Annem ve Bayan Mesinoviç müdüriyetle yaptıkları günlük ziyaretleri sürdürdüler. Oğullarının nerede olduğunu bilmek istiyorlardı. Ancak kamp yöneticisi ve yaşlı adamlar inatla hiçbir şey bilmediklerini söylüyorlardı. Büyük oğlanlar ne kuryeydiler ne de başka bir göreve gönderilmişlerdi. Onlar kendi kendilerine karar verip gitmişler ve kaybolmuşlardı. Oğlanların izini bulabileceğimiz bir ipucu yakalamak için deli gibi düşünmeye başladım. Samir'in anlatmış olabileceği bir şey. Bir cümlenin küçük bir parçası. Ancak hiçbir şey aklıma gelmiyordu. Saraybosnalı öğretmen ders verdiği zaman onu ve anlattıklarını dinleyen kız kardeşimi seyretmek son derece keyifliydi. Birbirlerine baktıklarında öğretmenin sesinde özel bir tını beliriyor. Bu arada Esma'nın gözleri yeniden badem şeklini alıp savaş öncesinde olduğu gibi masmavi parıldıyordu. Esma bazı kadınlarla birlikte ambarın dışında günde 5 vakit namaz kılmaya başlayan annemle giriştiği şiddetli bir tartışmadan sonra diğer derslere katılmayı kesti. Bu, her yana nüfuz ederek genişleyen dini uyanış kız kardeşim için dayanılacak gibi değildi. Bir akşam annem, Esma ve ben ambardaki köşemizde yalnızken Esma'nın sert tavrından korktum. ''Oraya bir daha gitmeyeceğim.'' dedi kız kardeşim kararlı bir şekilde. ''Bir gün daha o gerçek inanç sözünü duymak istemiyorum.'' ''Sana ne söyleniyorsa onu yapacaksın.'' dedi annem. ''Hepimizin görevleri var. Öyleyse görevlerimi kendim seçerim.'' ''Burada ben karar veririm.'' dedi annem. ''Kendim karar verecek yaştayım. Üstelik görmezlikten gelebilirsin. Bu herhalde ilk kez olmayacak.'' ''Senin ve kız kardeşin için neyin iyi olduğunu ben biliyorum. Okula gitmeyi reddettiğini duysa babanın ne diyeceğini sanıyorsun?'' ''Evet ama bu gerçek bir okul değil. Haftada bir gün dışında. Dini palavraları babam da duymak istemezdi. Kendisi inananların her şeyi herkesten iyi bildiklerini sanan fanatikler olduğunu söylerdi. Onun ismi batıl inanç diye düzeltti annem. O zaman bizim öğretmenlerimiz çok batıl inançlı yani diye ağzımdan kaçtı. Şayet bir şans tanıyabilseydin diye devam etti annem Esma'ya doğru. O zaman konuştuğun konuya ilişkin hiç bilgin olmadığını keşfederdin. Doğrusu inançla batıl inanç arasında çok fark var. Dinler arasında farklılık olduğu gibi. Belki yalnızca makyaj bakımından diye yanıtladı Esma. Ancak zalimliğin tarihinden hiçbir din muaf değil. Bütün dinlerin ortak noktası bu. Dinin bize verdiği tüm iyi şeyleri unutuyorsun. Bir dayanak noktası, birlikte yaşamayı olanaklı kılan kurallar. Öyle mi? Kadınları ezip baskı altında tutmakta kullanılan tüm o dar kafalı, iki yüzlü ahlaka ne demeli? Ha, yeri gelmişken birkaç bin yıllık kurallara uymak istemeyen tüm diğer insanlar da cabası. İnancı olmayan insanların ruhu ölür dedi annem. Esma patladı. Her din arkasında korkunç bir kan izi bıraktı. Acılar, mahkum edişler ve ölüm. Kutsal kitapların hepsi hakiki inanca ikna edilmesi, yola sokulması ve dönüştürülmesi gereken insanların kanıyla yazıldı ve yorumlandı. Allah aşkına çocuğum, şu veya bu bir şeye inanman gerek. Eğer İslam değilse de en azından, şimdi de birden o hakiki inanç daha az önemli oldu. Yeter ki inanmaktan vazgeçmeyeyim. Bu günahların en büyüğü değil mi? Ama vazgeçiyorum. Bu saçmalıklara inanmıyorum. Bunlarla bir işim olsun da istemiyorum. Ben bilime inanıyorum. Ve tüm dinlerden kurtulmuş olmaya. Bırak da inananlar inansın, biz inanmayanlar da sıyrılsın. Benim için kutsal kitapların biri bile inandırıcı değil. Sen hem Kur'an'ın, hem İncil'in, hem de Tevrat'ın kökeninin eski yazıtlar olduğunu farkında değil misin? Annem derin bir nefes alıp sesini alçalttı. Öyle olsa ne olur? Lütfen artık tartışmayalım. Görebildiğim kadarıyla şimdi Esma da biraz sakinleşmişti. Dudaklarını sıkarak mücadele ediyordu. Ancak kelimeler engellenemedi. Söylenmesi gerekiyordu. Eski ahit kadar zalimce ve ön yargılı bir kitap ender yazılmıştır. Bir an ambarın bize ait köşesini bütünüyle bir sessizlik kapladı. Annemin gözlerinin yaşardığını, Esma'nın da tüm vücudunun titrediğini gördüm. Bir şey söylemek istedim ancak annem imdadıma yetişti. Buraya gel Esma, tir tir titriyorsun, sen de küçük kız kardeş. Annem bizi bağrına basıp uzun süre öyle tuttu. Yalnızca yardım etmek istiyorum diye ağladı. Ben annenizim, eğer ben sizi koruyamazsam kim koruyacak? Hele ne babanız ne de Samir buradayken, bilmiyorum. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum kızlar. Esma annemle tartışıp kazanmıştı. Bu arada ben haftada 5 kez okula gidiyordum ama önemli değildi. Kutsal adamlar, Allah ve peygamberler, ulusumuzun doğuşu ve iyi bir Müslüman olmanın önemi hakkında vaazları dinlerken kelimeler yalnızca arka plan gürültüsüne dönüşüyordu. Genellikle beni kendi halime bırakıyorlardı. Bana sure öğretmekten vazgeçtiler. Büyük olasılıkla beni geri zekalı olarak kabul ediyorlardı. Ben de öylece oturup Samir, Mirzat ve babamı düşünüyor veya umut ve korku karışımı bir duyguyla havaya bakıyordum. Başkan Clinton'ın acil yardım uçakları yakında gelecek miydi? Veya Sırplar Birleşmiş Milletler'in uçuş yasağını çiğneyip bombalarını üzerimize yağdırırlar mıydı? Bazen de dalıp eğitimden benim kadar uzak olan saçsız kızı düşünüyordum. İlacını alamadığı için her geçen gün biraz daha hastalanıyordu. Konuşulanlar bir parça beni etkilemiş olmalıydı ki ben de giderek yaşlı adamlara Esma kadar az inanmaya başladığımı fark ettim. Yine de ülkem yok olmadan önce anlatılan ve daha önce öğrendiğim her şeye inanmaya devam edebilir miydim? Yoksa onlar da mı masal, iddia, batıl inanç veya yalandı? Üniversite hocasının ders verdiği bir sabah dalıp kız kardeşimi düşünmeye başladım. Bu yüzden öğretmenin söylediklerinin hiçbirini duymadım. Esma kıyafeti kalmadığından, daha önce Samir'in epey kullandığı, artık ona dar gelen yeşil erkek gömleğini giymişti. Kolları yıpranmıştı ama gömlek Esma'nın üzerinde güzel ve yeni duruyordu. Benim gibi o da kot pantolonluydu. En pratik olanı ve bulabildiğimiz tek şey buydu. Müdüriyetin arkasında, güneşin altında incecikti, ışık saçıyordu. Elmacık kemiklerini örten teni hemen hemen şeffaflaşmıştı. Memeleri neredeyse kaybolmuştu. Buna karşın benimkiler büyümeye devam ediyordu. Önceleri bütün erkeklerin hayranlık duyduğu ablam çok sıska bir oğlana benzemesine rağmen hala güzel görünüyordu. Üniversite hocası onun içinde bir şeyin yeşermesine sebep olmuştu. Acaba ona aşık mıydı? Öğretmen kız kardeşime aşık mıydı? Bu arada ben kendim nasıldım? Oğlanlar sürekli aklıma geliyordu ama aynı zamanda çok uzaklardaydılar. İnsan gerçekten aşık olduğunu nasıl bilebilirdi? Yoksa insan yalnızca birini çok şiddetle özleyip endişelendiği için mi beyni ve tüm iç organları yerinden oynayıp birbirine çarpıyor ve bu neredeyse dayanılmaz biçimde hem iç gıcıklıyor hem de acıtıyordu. Ansızın saçsız kız sandalyeden öyle bir hızla kalktı ki sandalye arkasından devrildi. Patikeye doğru işaret edip tiz bir sesle konuştu. Bakın, bize benzer birileri. İki kişi oldukça yavaş bir şekilde bize yaklaşıyordu. Neredeyse yürüyemiyorlardı. Nereden geliyorlardı? Ne olmuştu? Daha yakına geldiklerinde iki kadın olduklarını gördüm. Barış ağacı ve müdüriyet arasındaki bölgeye ulaştılar. Görünümlerinde tanıdık bir hal vardı. Öndeki kadın çığlık atmaya başladı. Arkadaki yere düştü. Yetişkinler koşarak gittiler. Birazdan herkes hep bir ağızdan bağırmaya başladı. Düşmüş olan kaldırıldı, diğerine su verildi. Havaya kaldırılmış yumruklar görüşümü kapatmadan önce anlık bir bakışla gün ve geceyi tanıdım. Kadınlar hastaneye taşındı. Sıkılı yumrukların eşlik ettiği kelimeler, ağlamalar ve ağıtlar o kadar tehlike habercisi gibiydi ki bir kereliğine de olsa hiçbir şey duymak istemedim. Ancak o gün hiçbir kulak boş kalmadı. Gün ve gecenin evleri çok önceden yakılmıştı. Geceleri çok soğuk olan ormanda uzun süreli kalışlarından dolayı baby hastalanmıştı. Bu sebeple kadınlar terk edilmiş bir eve sığınmışlardı. İrili ufaklı dallar ve yapraklarla mutfaktaki eski taş ocakta ateş yakmayı başarmışlar ancak Sırp milisleri tarafından keşfedilmişlerdi. Düşmanlar baby'yi gecenin kollarından çekip almışlar ve doğrudan yanan ocağa atmışlardı. Baby yanarken adamlar gün ve gecenin ırzına geçmiş, ardından gitmişlerdi. Günün geri kalanında evlerde hiddet ve panik yükseldi. Yetişkinler bağırdı, küfretti, hıçkırarak ağladı ve haykırdı. Öfkeleri Sırplar kadar batıya da yönelikti. Akşamleyin insanlar ambarlar arasındaki alanda toplandı. Çok güçsüz olanlar dahi kalkıp dışarı çıktı. Saraybosnalı öğretmenim sinirden titriyordu. Dersteki tanıdığım sesinden çok farklı bir sesi vardı. Özellikle batıya kızıyordu. Neden evsizler ve kanun kaçakları gibi yaşamak zorundaydık? Genişletilmiş bir av mevsiminde tarafsızlık ve ateşkes gibi soyut, masa başı kavramlardan oluşan Birleşmiş Milletler tavsiyeleriyle deneylerde kullanılacak av hayvanları gibi kovalanmıştık. Tam anlamıyla hayali bir barış vardı. Kaynağı, batılı ülkelerin kendi politik çelişkileri veya sadece iç savaşa ilişkin gerçek dışı varsayımları olan bir barış. Barış gücü oldukları için silah kullanması yasak olan Birleşmiş Milletler askerlerinin cellatlarımıza karşı bizi savunabileceklerine gerçekten inanıyorlar mıydı? Tarihinde iki dünya savaşını barındıran Batı'nın savaşın iğrenç karakterini bilmediğine inanmak zordu. Kamp yöneticisinin yardımcısı, öğretmeni destekleyerek Sırplardan bizimle birlikte barış içinde yaşamalarını istemenin, aynı ahıra bir aslanla bir antilopu kapatıp birlikte yaşamalarını istemeye benzediğini söyledi. Sırp askerler ve paramiliter güçlerden her zamankinden çok daha fazla korkuyordum. Bari erkek kardeşim onlara rastlamasaydı, bari bir kuyuda saklanabilse veya Mirzat'la birlikte dağlarda ya da ormanda olsalardı. Bu olay Esma ve beni çok sarstı. Bütün gece birbirimize sarıldık. Kız kardeşim sürekli kucağında baby'yi ve ocağın sıcaklığını hissediyor gibiydi. Karanlıkta eğer hayatta kalırsak buradan gidip bir daha asla Balkanlara ayak basmamamız gerektiğini fısıldadı. Ertesi sabah dersler iptal edildi. İnsanlar yeniden ambarların arasında toplandı. Öfke ve çaresizlik aynı ölçüde hakimdi. Esma yataktan çıkmadı. Annem, Bayan Mesinoviç'le birlikte eski arkadaşı ve onun kız kardeşine yardım etmek için hastanedeydi. Yabancıların içinde tek başınayken ağzımdan şu sözler döküldü. İnsan gerçekten istese bile yine de savaştan kaçamaz mı? Adamların bazıları bir anda ters ters bana baktı. Yüzüm kızardı ve karnım ağrımaya başladı. Pek akıllı olmadığımı düşündüler ya da ben bir tür haindim. Annem defalarca bana açık sözlü ve meraklı olmayı yasaklamıştı. Şimdi iş günün geri kalanında çenemi kapatmaktı. Hainlere nefretle bakılıyor ve zalimce muamele ediliyordu. Şimdi ne Samir ne de Mirzat beni koruyabilirken öğretmenin kollarına sığınmak istedim. Ancak öğretmen, kamp yöneticisi ve diğer yetişkinler konuşmak üzere çoktan gitmişlerdi bile. Milena ile kendimi aslan ve antilop olarak hayal etmeye çalıştım. Ama hayalimde annelerimizin şık elbiselerini giyip çıkarmaya devam ettik. Biz egzotik hayvanlar değildik. Biz sınıf arkadaşı ve dostluk. Sonra gün, gece ve baby belirdi ve ansızın Milena taş zeminli küçük bir odanın bir köşesine sindi. Çıplak ve korkmuş, elleri başının üzerinde odanın köşesinde otururken yabancı adamlar bağırarak ona süngülerini batırdılar. 18. ayrımın sonu. Sayfa 178.